Ayrım 3. Aynadaki görüntü. Op Center 2. Tom Clancy. Sayfa 31. 4. bölüm. Cumartesi öğleden sonra 14. Brighton kumsalı. Esmer ve yakışıklı Herman Joseph 1989 yılında kaçak olarak Rusya'dan Amerika'ya getirildiğinden beri Brooklyn'in Brighton kumsalı yöresindeki Bestonia Francalı dükkanında çalışıyordu. Burada ılık hamura tuz, susam, sarımsak, soğan ve çeşitli baharat katmakla görevliydi. Fırınların yanında çalışmak yaz aylarında çok rahatsız edici oluyordu ama doğrusu kışın çok hoştu ve yıl boyunca da hiçbir sıkıcı yanı olmuyordu. Genellikle burada çalışmak Moskova'da çalışmaya hiç benzemiyordu. Dükkanın sahibi Arnold Belnik diktafondan onu çağırdı.
Herman, buraya gel, özel bir sipariş aldım.
37 yaşındaki Moskovalı bu sözleri ne zaman duysa huzuru kaçıyor, eski duygular yeniden canlanıyordu. Sağ kalma mücadelesi başarmak, ülkeye hizmet etmek. 10 yıl süreyle KGB hesabına çalıştıktan sonra bu duygular onun varlığının bir parçası olmuştu. Herman önlüğünü çıkarıp attı ve Francalı hazırlama işini Belnik'in küçük oğluna devrettikten sonra gıcırdayan eskimiş basamakları ikişer ikişer tırmanarak yukarı çıktı. Doğruca floresan lambayla aydınlatılan büroya girdi. Kapıyı kapatıp kilitledi. Sonra masa başında oturan yaşlı adamın yanına gidip durdu. Belnik sigarasının dumanları arasından Herman'a baktı ve ona bir kağıt uzatarak işte dedi. Herman kağıda baktıktan sonra Belnik'e geri verdi. Şişman, dazlak başlı adam kağıdı kül tablasına koydu. Sigarasının ucunu kağıda değdirdi ve onu yaktı. Sonra külleri yere atıp ayaklarının altında iyice ezdi.
Sormak istediğin bir şey var mı?
Evet, ben güvenceli eve gidecek miyim?
Hayır, dedi Belnik. Seni gözetliyor olsalar bile herhangi bir kimsenin seninle olay arasında bağlantı kurması için hiçbir neden yok.
Herman başını salladı. Daha önce ülkeye bağış toplamak için gelmiş bir Çeçen militan öldürdükten sonra Valley Stream'de Forest sokağındaki eve bir kez gitmişti. Burası Rus mafyası tarafından yönetilen bir güvenceli evdi. Bu evden JFK havalimanı 15 dakika mesafedeydi. Jamaika körfezine ise 20 dakikada gidiliyordu. Her iki şekilde de işler sarpa sardığı takdirde operasyona katılanları ülkeden çıkarmak çok kolay oluyordu. Herman odanın köşesinde duran dolabın önüne gitti, iç kısmındaki tahtayı kaldırıp kendisine gerekli olan şeyleri sanki tuz, biber ya da susam alıyormuş gibi rahat rahat almaya başladı. 5. Bölüm. Pazar öğlen 12. St. Petersburg. Kate Field Sutton çok güvendiği 35 milimetrelik kamerası boynunda asılı olarak Hermitage'ın önündeki bilet satış kulübesinden biletini aldı ve altın damlı müzeye doğru yürüdü. Her zamanki gibi giriş katındaki mermer sütunların arasından yürürken kendini pek aciz hissetti. Ne zaman dünyanın en önemli tarihi binalarından biri olan bu binaya girse hep aynı duygular içinde oluyordu. Hermitage Müzesi Rusya'daki en büyük müzedir. 1764 yılında Çariçe Büyük Katerina tarafından 2 yıllık kış sarayının ayrı bir parçası olarak inşa ettirilmiştir. Çariçe o zaman müzeye 225 parça sanat eseri yerleştirmişti. Bugünse müzede tam 3 milyon parça sanat eseri bulunuyor. Leonardo da Vinci, Van Gogh, Rembrandt, El Greco, Monet gibi ressamların ve daha pek çok usta ressamın eserleri yer aldığı gibi Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, bronz ve demir çağlarından kalma eserler de var. Bugün müze yan yana 3 binadan oluşuyor. Kış Sarayı, Kuzeydoğu'daki Küçük Hermitaj ve onun Kuzeydoğusundaki Büyük Hermitaj. 1917 yılına kadar Hermitage Hanedan ailesi, onların dostları ve soylular dışında herkese kapalıydı. Büyük devrimden sonra müze halka açıldı. Phil Sutton bilet toplayanların ve hatıra eşya satılan tezgahların arasından yürürken burada bulunmasının ne kadar acı olduğunu düşündü. Katerina müzeyi kurduğu zaman konuklar için çok yerinde olan bazı kurallar koymuştu. Bunlardan en önemlisi birinci kuraldı. İçeri girerken şapka ve kılıç gibi nişanlar ve ünvanlar da çıkarılmalı. Çariçe haklıydı. Sanat kişisel ve politik çekişmelerin dışında kalmalıydı. Amacı onları gizlemek olmamalıydı. Phil satında Leon da Rusların bu kuralı çiğnediklerini biliyordu. 6 işçinin ölmesinin dışında bir de mikrodalga radyasyonda yükselme görülmüştü. Leon patronundan önce buraya gelmiş ve müzenin değişik bölümlerinde cep telefonu kullanmıştı. Nehre yaklaştıkça konuşmalar güçleşiyordu. Eğer Ruslar burada bir tür haberleşme merkezi kurmuşlarsa elektronik aygıtların nemden korunmaları gerekiyordu. Adamların müzede bir haberleşme merkezi kurmaları stratejik bakımdan anlam taşıyordu. Sanat altın gibi pazarlık konusu yapılabilirdi ve savaş zamanlarında müzelerin bombalandıkları pek görülmemişti. Sadece Hitler buraya bomba atarak müzenin kutsallığına gölge düşürmüştü. Ancak o zamanlar Leningrad olarak bilinen kentin sakinleri sanat eserlerini Urallar bölgesinde Sverdlovsk'a taşıyarak önlem almışlardı. Phil Sutton Rusların bir savaş bekledikleri için mi burada bir haberleşme merkezi kurduklarını merak ediyordu. Elindeki rehberden müzenin planını inceledi. Trende planı ezberlemişti ama nereye gideceğini ezbere bilmesinin güvenlik görevlilerini kuşkulandırmasını istemiyordu. Haritaya bir göz attıktan sonra sola, uzun sütunlu Rastrelli Galerisi'ne döndü. Rastrelli Galerisi'ni doğu kanadından ayıran duvarın çevresinde dolanırken eski bir dolabın durduğu yer dikkatini çekti. Kapının yanında bir anahtarlık vardı. Biraz ileride de Kiril harfleriyle yazılmış bir duyuru gözüne çarptı. Burası çocuklar için sanatın gelecekteki yuvası. Hermitage'daki sanat şaheserlerini tüm ülkedeki okullarda yayınlanacak televizyon yayınlarıyla çocuklara ve gençlere tanıtacak olan TV istasyonu burada kurulacak. Phil Sutton içinden belki öyle, belki değil diye geçirdi. Elindeki rehberi okurmuş gibi yaparak güvenlik görevlisini gözledi. Adam oradan ayrılıp telaşla kapıya doğru gidinceye kadar bekledi. Kapının üzerinde bir kamera vardı. Bu nedenle Phil Sutton elindeki kitaptan başını kaldırmadı, yüzünü göstermedi. Mendiliyle yüzünü kapayıp hapşırırmış gibi yaparken lense bir göz attı. Lens 20 milimetreden bile küçüktü. Herhalde bir geniş açı lensi olsa gerekti. Kapının sağını ve solunu görüş alanı içine alıyor ama alt kısmı görüntüleyemiyordu. Phil Sutton elini pantolonunun cebine sokup mendilini çıkardı. Cebinde Rusya'da hiç değeri olmayan bir Meksika pezosu vardı. En kötü olasılıkla biri bu parayı bulsa bile hatıra diye saklardı. Parayı bulan kişi bari yüksek rütbeli özel olarak açıklamak isteyeceği konular bulunan biri olsaydı. Phil Sutton tekrar hapşırırken iki büklüm oldu ve pezoyu kapının altına bırakıverdi. Kapının öbür yanında bir cisim tarayıcının bulunduğundan emindi ama aygıtın bir madeni parayı algılayacak kadar duyarlı olabileceğini sanmıyordu. Aksi halde binadaki hamam böcekleri de alarm sistemini ayağa kaldırırdı. Mendili yüzünden çekmeden ayağa kalkıp oradan uzaklaştı. Ana kapıya doğru yürüdü, bir güvenlik görevlisinin sırt çantasını aramasına izin verdi. Sonra dışarı çıktı, nehrin kıyısında bir ağacın altında durdu ve CD Walkman'ini çantasından çıkardı. Müzede gördüklerini numaralarla diske kaydetti. Daha sonra müzedeki alıcılardan yeterince uzaklaşınca Walkman'ine şifreyi Helsinki'deki İngiliz konsolosluğuna iletme emrini verecekti. Şifreli haberler buradan da Londra'ya iletilecekti. TV stüdyosu hakkında bilgi verdikten sonra küçük Pezo'nun çevresinde yapılan konuşmaları dinlemeye koyuldu. 6. Bölüm Pazar öğlen 12.50 St. Petersburg. Madeni para danışma bürosunun kapısından içeri bırakıldığında bir elektromanyetik CIS'in içinden geçti. Bu ilginç bir güvenlik yöntemiydi. Para sistemden geçerken bir bip sesi duyuldu. Operasyon Merkezi Güvenlik Müdürü Glinka'nın kulaklıklarında bu ses yankılandı. Glinka kolay kolay paniğe kapılmazdı ama 00:00'e bir gün kalmıştı ve birinin onları gözetlediğine dair söylentiler çıkarıldığı için Albay Roski son günlerde dikkat kesilmişti. Glinka danışma görevlisinden gelen giden olmadığını öğrendi. Kısa boylu, güçlü kaslara sahip müdür kulaklıklarını çıkarıp yana bıraktı ve koridordan aşağı yürüyüp albayın bölmesine gitti. Bacaklarını hareket ettirmek için bahane arıyordu. Tam 9 saat dünyadaki bir düzineden fazla elçilikle bağlantılı kanalları test etmekten başka bir şey yapmamıştı. Bu yetmiyormuş gibi 4 saat süreyle de operasyon merkezinin 2 telefonunu idare etmiş, telsiz dinleme testlerini ve daha birçok deneyi gerçekleştirmişti. Merkez koridorunu tavandan sarkıtılan 25 wattlık 3 lamba aydınlatıyordu. İç ve dış duvarlar sıvı köpükle kapatılmış tuğladan, alt kat fiberglazdan ve 2,5 santim kalınlığında kauçuktan örülmüştü. Burası gerçek anlamda ses geçirmiyordu. Koridorun tıpkı bir ağaç gövdesi gibi değişik bölgelere giden dalları vardı. Bilgisayar, ses araştırma, hava denetim, haberleşme, kütüphane çıkış ve diğerleri. General Orlov'un bürosu koridorun bir ucunda, Albay Roski'nin de öbür ucundaydı. Glinka, albayın bürosuna gelince kapının yanındaki hoparlörün üzerindeki kırmızı düğmeye bastı. Hoparlörden çatlak bir ses duyuldu.
Evet.
Albayım, ben Glinka. Danışma bölgesinden 0.98 saniye süren bir taciz sapladım. Bu süre birinin içeri girmesini sağlayacak kadar uzun değil ama bir şey hissedersem haber vermemi istemiştiniz.
Kapıcı nerede?
Kurgan kanadında çalışıyor.
Roski, teşekkür ederim dedi. Ben ilgilenirim.
Efendim, ben gidip şey edebilirim. Roski konuşmayı kısa kesti.
Hepsi bu kadar.
Peki efendim. Glinka kapıdan ayrılıp görev yerine döndü. Glinka içinden birkaç basamak merdiven çıkmanın onu yormayacağını düşündü. Ama can sıkıntısı bağışlamasını bilmeyen Albay Roski'nin hışmına uğramaktan çok daha iyiydi. Zavallı Pavel Odina malzeme çaldığı zaman albayın hışmına uğramıştı. Glinka kendisinin hırsızlıkla suçlanmasını önlemek için albaya olaydan söz etmişti. Bilgisayar tesisçisinin buradaki herkesin iddiasına göre Roski'nin düzenlediği korkunç olaya kurban gideceğini nereden bilebilirdi? Glinka yerine oturduktan sonra kulaklıklarını başına geçirdi ve en az 5 saat daha burada aralıksız çalışacağını düşündü. Kısa boylu, zayıf bir adam olan Albay Leonid Roski, eski kırmızı yakalı üniforması ve başında şapkasıyla bürosundan çıkıp merdivenlere açılan yangına karşı dayanıklı kapıya doğru yürüdü. Spetsnaz, özel amaç için yetiştirilen askerleri gibi onun da kişiliği ve sinirleri kaya gibi sağlamdı. Bu özelliği yüzündeki sert ifadeden anlaşılıyordu. Koyu renk kaşları burnunun üzerine doğru yayılmıştı. İnce dudaklarının uçları hafifçe kıvrılmıştı. Gür bıyıkları vardı. Albay kapıyı açıp arkasından kapadıktan sonra kilitlemek için düğmeye bastı. Sonra düğmenin yanındaki diktafonun tuşuna dokundu.
Raiza, dış kapıyı kapa.
Emredersiniz efendim.
Albay telaşla karanlık bir koridordan geçti. Bir kat daha yukarı çıktı ve düğmeyle kilitlenen bir kapıdan daha geçip TV stüdyosuna ulaştı. Genellikle buraya gelmeden önce üniformasını çıkarıp sivil elbise giyerdi. Ama bu kez kıyafet değiştirmeye vakit bulamamıştı. Stüdyoda çalışanlar ışık düzeni, monitör ve kameraları kurmakla meşguldüler. Roski kabloların aygıtların arasından geçerken hiç kimse onunla ilgilenmedi. Cam duvarlı kontrol kulübesinin ötesinde iyi aydınlatılmış bir merdiven göze çarpıyordu. Roski merdivenleri çıktı, tepede küçük bir danışma bölmesine ulaştı. Raiza yerinden kalkıp onu bir baş selamıyla karşıladı. Kadın bir şey söyleyecek oldu ama Roski onu susturmak için işaret parmağını dudaklarına götürdü ve çevresine bakındı. Roski odanın sağındaki danışma görevlisinin masasının altında duran Pezo'yu hemen fark etmişti. Malzeme paketlerini açmakla meşgul olan iki görevli işlerini bırakıp Roski'ye baktılar. Roski onlara konuşmayı sürdürmelerini işaret etti. Albay parayı incelerken adamlar da futbol maçından söz etmeye başladılar. Avının çevresine dolanan bir yılan gibi Roski bozuk parayı inceledi, nefes almaktan bile çekinir gibiydi. Pezo'nun sanki yıllardır kullanılmış gibi eski olduğunu fark etti. Paranın üzerinde 1982 tarihi yazılıydı. Bu tarihte durumuna uygundu. Roski paranın kenarlarına, arkasına baktı. Her şey normal görünüyordu ama göz yanılabilirdi. Roski başından bir saç teli koparıp paraya tuttu. Saç hemen paraya yapıştı. Sonra parayı biraz tükürükleyip sildi. Paranın üzerine toz yapışmıştı. Statik elektrik tozu ve saçı çekmişti. Bu da paranın içinde statik enerji alanı yaratılıyor demekti. Roski öfkeden dudakları kasılmış bir halde operasyon merkezine döndü. Paranın içindeki nakledici pek de güçlü değildi. Bu paranın yardımıyla sesleri dinleyen kişi her kimse müzenin çok yakınında olmalıydı. Güvenlik kameraları Roski'ye bu kişinin kim olduğunu gösterebilirdi. Ondan sonra da casusla ilgilenilecekti. 7. Bölüm Pazar Sabah 9 Washington DC Mike Rogers, OP merkezinin giriş katındaki kartlı geçiş kapısından içeri girdi. Orada bekleyen silahlı muhafızlarla selamlaşıp onlardan günün parolasını aldıktan sonra birinci kattaki idare bölümüne geçti. Burada üst düzey yetkililerin odaları vardı. Paul Hood gibi Rogers da alt katlı olmayı tercih etmişti. Yeni yeraltı bölgesinde OP merkezinin önemli işleri görülüyordu. Asansörün yanında bir başka silahlı muhafız vardı. Rogers ona paroloyu söyleyince asansöre girmesine izin verildi. Başka örgütlerde uygulanan ileri teknolojiyle donatılmış denetim sistemleri yerine OP merkezinde nöbetçi sistemi uygulanıyordu. Rogers yaklaşık 6 aydan beri aynı nöbetçiyle karşılaşıyordu. Kadın nöbetçinin kocasının ve çocuklarının adlarını biliyordu ama paroloyu bilmese asansöre alınmazdı. Zorla asansöre binmeye kalkışırsa tutuklanırdı. Nöbetçiye karşı koymaya çalışırsa vurulabilirdi. OP merkezinde disiplin, bilgi ve vatanseverlik dostluklardan önce geliyordu. Rogers bölmelerin arasından yürüdü. Yukarıdakilerin aksine buradaki bölmelerde uydulardan bilgisayarlara, veri bankalarına kadar değişik haber alma sistemleri kullanılıyordu. Öyle ki 5 yıl sonra Rangoon'da pirinç ürününün nasıl olacağı bile açıklanabilirdi. Rogers genel müdürün yokluğunda Hood'un odasını kullanacaktı. O da Tank olarak bilinen konferans salonunun hemen yanındaydı. Tank elektronik gözetlemeyi imkansız hale getiren elektromanyetik dalgalarla sarılıydı. Mikrodalgaların iktidarsızlık ve delilik yarattığına dair söylentiler vardı. Personel psikoloğu Liz Gordon yarı şaka yarı ciddi mikrodalgaların bu duvarların arasında yaşanan pek çok olaydan sorumlu olduğunu belirtmişti. Cumartesi gecesi geç saatlere kadar kentte eğlenmiş olmasına rağmen dipdiri ve enerji dolu olan Rogers, Hood'un odasının yanındaki şifre düğmesine bastı. Kapı açıldı ve ışıklar yandı. Rogers 6 aydan beri ilk kez memnun memnun gülümsedi. Sonunda OP merkezinin yönetimini ele almıştı. Ama yine de Hood'a haksızlık ettiğinin farkındaydı. Müdür aslında iyi bir adamdı, iyi niyetliydi ve daha da önemlisi yetenekli bir yöneticiydi. Rogers OP merkezinin Hoover'ın FBI'yı gibi güçlü bir kişi tarafından yönetilmesini istiyordu. CIA ya da Ulusal Güvenlik Konseyi'ne danışmadan harekete geçebilecek biri olmalıydı başkan. Kore'de savaşı önledikten ve Japonya'nın bombalanmasına engel olduktan sonra OP merkezinin dünya sahnesinde kendini daha çok göstermesi gerektiğine inanıyordu. Rogers ile Hood bu konuyu defalarca tartışmışlardı ve genel müdür her türlü serüven merakına karşı olduğunu açıkça belirtmişti. Onlar 5. kol mensupları gibi değil, polis gibi hareket etmek zorundaydılar. Oysa Rogers'a göre bir emir, bir nota kağıdı gibiydi. Yazılan notaları aynen çalabilirdiniz ama bu notaların yorumları farklı olabilirdi. Rogers, Vietnam'da Edward Gibbons'ın Roma İmparatorluğu'nun gerileme ve düşüş dönemlerinin tarihi isimli kitabını tekrar tekrar okumuştu. Ve yazarın kitabında yazdığı bir şey, Rogers'a insanoğlu için dünyadaki en büyük ödülün bağımsızlık olduğunu anlatmıştı. Gibbons'dan ve babasının hediye ettiği Patton'ın Benim Bildiğim Kadarıyla Savaş adlı kitabından iyice etkilenen Rogers, Vietnam'da 2 kez görev almıştı. Amerika'ya döndükten sonra Temple Üniversitesi'nde dünya tarihi konusunda doktora yapmış, bundan sonra Almanya ve Japonya'ya görevle gönderilmişti. İran Körfezi'nde mekanize bir tugaya kumanda etmiş, Amerika'ya dönüp Dışişleri Bakanlığı'nda bir görev almak için başvuruda bulunmadan önce bir süre Suudi Arabistan'da kalmıştı. Başkan Dışişleri Bakanlığı'nda bir görev yerine ona OP merkezinin müdür yardımcılığını uygun görmüştü. Dünyadaki bunalımlarla ilgilenmek müthiş bir şeydi. Kuzey Kore'deki başarısından sonra itibarı artmıştı ama o hiç kimsenin emrinde çalışmak istemiyordu. Hele hele Paul Hood'un emrinde asla.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.